Ayrım 23, sayfa 206. "Burada oturup talimatımızı bekleyeceksiniz," demişti Leonora. Fakat bu bekleyişin ne kadar süreceği hakkında henüz bir fikri yoktu Erol'ün. İsteğe kabullenerek sessiz kalmayı yeğledi. Aslında geçen zaman onun lehineydi. Bu süre içinde esrarengiz karı koca hakkında ne öğrenebilirse kâr olacaktı. Onlara kesinlikle inanmıyordu. Rus konsolosluğundaki ateşist kisvesi altında çalışan ajanın Leonora'ya tecavüz ettiği de sunturlu bir yalandı. Ne var ki Rus'u ortadan kaldırmaya varacak derecede duydukları nefretin ve kapıldıkları panik hakkında da henüz bir şey öğrenememişti. Konuşmadan oturmak çok asab bozucuydu. Hele yaşlı adamın üzerinden hiç ayrılmayan bakışları. Şimdiye kadar gördüğü en soğuk adamdı. Duvara asılı haç gibi milim kımıldamadan oturmayı becerebiliyordu. Sessiz ve hareketsiz. Bir şey beklenildiğini tahmin edebiliyordu Erol, ama bunu sormayacaktı. Çok garip bir ortam içindeydiler. Leonora da en az kocası kadar hareketsizdi. Ama ajan bu garip bekleyişe en fazla bir saat tahammül edebildi. "Ne beklediğimizi sorabilir miyim?" dedi sonunda. Leonora soğuk bir şekilde cevap verdi. "Bir telefon bekliyoruz." "Kimden?" "Sabırlı olun biraz. Yakında her şeyi anlarsınız." Aynı çıldırtıcı bekleyiş yeniden başladı. Erol soru sormaktansa sessiz kalıp bu gergin bekleyişe uymaya kabullenmek zorunda kaldı. Bu arada oturduğu yeri incelemeye başladı. Evde kalorifer tesisatının olmamasını yadırgadı önce. Ama sonra buranın yıllar önce yazlık bir mekan olarak yapıldığını anımsadı. Ortada duran Fransız yapımı antika çini sobaya gözü takıldı. Herhalde köşkün ilk sahibinden kalma olmalıydı. Pencerelerdeki ağır kadife perdeler ve renkleri zaman içinde sararmış tüller de öyleydi. Berjer koltuklar da eskiydi. Niye acaba bunları yenileme gereğini duymamışlardı? Erol ayağa kalktı. Karı koca birden bakışlarını ajana çevirdiler. "Leonora ne oldu?" diye sordu telaşla. "Hiç," dedi Erol. "Sıkıldım. Fazla hareketsizliğe gelemem." Odanın içinde sakin adımlarla dolaşmaya başlamıştı. Bir ara adamın oturduğu koltuğa yaklaştı. Üzerindeki battaniye göğsüne doğru çekilmişti. Fakat bir ara adamın görünmeyen ellerinin battaniye altına kımıldadığını ve dizlerin üzerine hafif bir kabartının oluştuğunu gördü. O an uyandı ve hasta olan kabartıyı görmezliğe gelerek bakışlarını başka yöne çevirdi. Yaşlı adam battaniyenin altında muhtemelen bir tabanca gizliyordu. Artık Gert Kruger ya da uydurma adıyla Isaac Kaneti'nin kesinlikle ressam ve eski bir akademisyen olmadığını aklı kesmişti. Ama 3 gündür hala bir arpa boyu yol alamadığı da gerçekti. Odanın içinde dolaşmaya devam etti. Bir ara gözü orta masanın üzerinde duran lake tepsi ve kaselere, resimli porselenlere, el işi dantel ve nakışlara ama özellikle de matruşka bebeğe takıldı. Bu bizim dükkanlarımızda bile satılan süs oyuncaklardan biriydi. Ama ajan birden irkildi. Buna benzer bir bebeği Dunayev'in evinde de görmüştü. Rus köylüsünü sembolize eden bir bebek türüydü. Sadece bir rastlantı mıydı acaba? Ama Erol'un aklı karışmıştı. Bu aile bir Rus'u öldürmeye çalışmanın hazırlıkları içindeydi. Belki düşüncesi saçmaydı. Ama nefret ettikleri bir insan ülkesini temsil eden bir bebeği niye barındırıyorlardı evlerinde? Önce beyninde doğan kuşkuları gerçekten de tutarsız buldu. Bu mantıkla hareket ederse Rus müziği dinlememeleri, sırf Rus içkisi diye vodka içmemeleri gerekecekti. Ama gözleri az ilerideki ufak içki sehpasının üzerindeki şişelere takılınca içindeki kuşku yeniden arttı. Bir viski ve bir tekila şişesine karşın bir yığın vodka şişesi duruyordu. Gayri ihtiyar şişelere göz attı. Viski ve tekil açılmamıştı ama vodka şişelerinin hepsinden biraz içilmişti. İçki alışkanlığı insanların milliyetini anlamada iyi kıstastı. Almanların bira, İngilizlerin viski, Rusların vodka sevmeleri gibi. Erol Alman lisesi mezunuydu ve o dili oldukça iyi konuşurdu. Daha yaşlı adamla konuşmaya başladığı ilk anda fark ettiği şey ana dilinin ne kadar bozuk konuştuğu olmuştu. Yavaş yavaş uyanmaya başladı. Isaac Kanite Alman kökenli değildi. Odadaki dolaşmasını kesip rahatlamış gibi eski yerine oturdu. Bakışlarını yeniden Vasili'ye çevirdi. Yaşlı adamın dizleri üzerindeki belli belirsiz kümbelti kaybolmuştu. Adamın silahı her an eline erişebileceği dizlerin arasında kaydırdığını anlamıştı. Isaac Kanite'ye daha kimse kendisinden korkuyordu. Ama neden? Sırf cinayet işleyecek biri ya da sırf potansiyel suçlu olarak gördüğünden mi? Yoksa başka bir sebebi mi vardı? Teklif onlardan gelmişti. Daha çok da kadından. Leonora kendisine daha fazla güvenilir havalardaydı. Fakat bundan da kesin emin olamazdı. Buna karşın yaşlı adamın kendisinden hiç hoşlanmadığı ve bu işin adamı olmadığına inancı kesindi. Aşağılayıcı konuşmasından, hafife almasından anlamıştı bunu. Öyleyse niye kendisine ısrar ediyorlardı? Başka bir kiralık katil bulamazlar mıydı? Aklını kurcalayan bir başka nokta da Leonora'nın ısrarıydı. Gerba kadın adamdan da tehlikeliydi. Burada daha ne kadar bekleyeceğimi diye sordu. Soruyu Almanca ve adama yönelterek sormuştu. Ama cevabı Leonora Türkçe verdi. Çok sabırsızsın. Dedim ya, beklediğimiz telefon gelinceye kadar burada kalmak zorundasın. Erol huzursuzca sordu. Ya telefon gelmezse? O zaman geceyi burada geçireceksin. Olmaz diye homurdandı ajan. Neden? Seni burada misafir edeceğimiz yeterince odamız var. Acaba yanılıyorum mu diye düşündü bir an genç adam. Sanki Leonor'un yüzünde belli belirsiz alaycı fakat davetkâr bir tebessüm oluşmuştu. Belki de bana öyle geldi diye geçirdi aklından. Çünkü kadının yüzündeki o ifade hemen kaybolmuştu. Yaşlı bir koca ve cinselliğe susamış bir kadın. Bu düşünceyi bir türlü beyninden silip atamıyordu. Hele motorda yaşadıkları o sahneden sonra. Ama çok saçmaydı aklına gelen olasılık. Leonora cinayete teşvik ettiği adamla böyle bir çılgınlığa kalkışacak biri değildi. Kaç günden beri süregelen kar ve yağmurdan sonra güneşli hava insanın içini ısıtıyor, ruhuna ferahlık veriyordu. Önündeki kalabalık haneli rakam yığınlarından bir an için kendini alan Neslihan, çalıştığı şirketin penceresinden sızarak masasının üstünde hayali pırıltılar yaratan güneş ışınlarının renkli cümbüşüne daldı. Bir türlü aklından çıkmıyordu dün iş dönüşü yaşadıkları. Hem talihine küsmüş hem de korkmuştu. Hayatında ilk defa bir gence bağlandığını, hatta ona aşık olduğunu sanmış, fakat kaderin acı cilvesi o da karanlık biri çıkmıştı. Belki de bir casustu. Neslihan yalandan hep nefret etmişti. Selim diye tanıdığı adam casus olmasa bile bir yalancıydı. Bu gerçek asla değişmeyecekti. İşine bir türlü kendini veremiyordu. Konuşacak, dertleşecek, içini dökecek birine şiddetle ihtiyacı vardı. Ama dün akşam sokakta kendisini çeviren MİT elemanları ağzını sıkı tutmasını, durumdan hiç kimseye bahsetmemesini özellikle tembih etmişlerdi. Hatta ev arkadaşı Sevim'in bir ara "Senin yakışıklıdan ne haber, bu gece çıkmıyor musunuz?" diye sorduğu sırada kendini zor tutmuş, hıçkırıklarla ağlamamak için yanından zor kaçmıştı. Neyse ki Sevim kendisinin perişan halini anlamamıştı. Yalnız kalmak, başına gelenlerini düşünmek için yedikleri yemekten sonra yorgunluğunu bahane ederek odasına çekilmiş, yatağın içinde saatlerce sessiz sessiz gözyaşı dökmüştü. Korkuyordu da. Hayatı boyunca gayet sakin ve huzurlu bir yaşam süren Neslihan için başına gelenler son derece ürkütücüydü. Ne yapacağını kestiremiyordu. Kendisini asıl sorguya çeken, sıkıştıran Erol adlı memurdan çok ürkmüştü. Haşin ve hoyrat birine benziyordu. Neyse ki temas kurmak için telefonunu aldığı Mahmut daha munis ve anlayışlı görünüyordu. Çay içerken yüze baktığında onun başına gelenlere içtenlikle üzüldüğünü hissetmişti. Bundan böyle MİT adına çalışacak, onlara yardımcı olacaktı. Hisleri karmakarışıktı. Netice olarak Sevim bir kere daha haklı çıkmıştı. İnsanları gerçek yüzleriyle tanımakta başarılı olamıyordu bir türlü. Selim'e samimiyetle inanmıştı. Toparlanmaya çalıştı. Düşüncelerinden sarılmaya gayret etti. Hesap makinesini önüne çekti. İşine kaldığı yerden devam etmeye uğraşırken saatine bir kere daha göz attı. 11.30 5 geçiyordu. Selim ya da Horace hala kendisini aramamıştı. Belki de hiç aramayacaktı. Zaten aklının asıl almadığı husus da buydu. Bir İngiliz casusunun kendisinden beklentisi ne olabilirdi? O sokaktaki herhangi bir kızdı. Ne siyasetle uğraşırdı, ne aşırı uçlara varan dünya görüşleri taşırdı. Ne de entelektüel birikimi vardı. Yani tamamıyla sıradan bir insandı. Gününü eviyle işi arasında geçiren binlerce çalışan işçilerden biri. Neslihan tam o sırada çalan telefonuyla ilgili hayallerinden sıyrıldı. Arayan Selim'di. Genç kız artık onun bir İngiliz olduğunu bildiği halde beyninde hala Selim diye yaşatıyordu. Toparlanmaya çalıştı. MİT'in kendisine verdiği görevi anımsadı. Sakin ve hiçbir şey öğrenmemiş gibi davranmak zorundaydı. En fazla titreyerek çıkacak sesinden korkuyordu. Telefonunu açarken midesinde krampa benzer bir kasılma hissetti. Tanrım sen bana yardımcı ol diye mırıldandı içinden. Merhaba. Elinde değildi. Sesi biraz boğuk çıkmıştı. Merhaba dedi Horace da. Nasılsın? Daha şimdiden titremeye başlamıştı. İyiyim ya sen? Dün seni aramak istedim ama işlerim çok yoğundu. Bu akşam buluşabilir miyiz? Boğaz düğümlenir gibi oldu Neslihan'ın. Ne diyeceğini bilemedi. Dün akşamki olaylar cereyan etmese şu an kendini dünyanın en mesut insanı sayabilirdi. Olabilir diye fısıldadı ancak programın nedir? Henüz bir planım yok. Önce bir yemek yeriz, sonra bir yere gidip eğleniriz. Genç kız buruk bir sesle tamam dedi. Anlaştık. Nerede buluşacağız? Nerede istersen. Saat 7'de evinde alayım mı? Neslihan bilinçsizce itiraz etti. Hayır, oradan olmaz. En iyisi Altabuçuk'ta Şişli Camii'nin kapısı önünde buluşalım. Oldu. Telefon kapanmıştı. Genç kız bir an düşüncelere daldı. Hala Horus'un gelisi hakkında bir fikri yoktu. Acaba nasıl bir şey alet edecekti kendisini? Karşı masada oturan iş arkadaşının takılmasıyla kendine geldi. Konuşmalarından bu gece birisiyle çıkacağını anlamıştı. Bozuntuya vermedi, ağzının içinden bir şeyler geveledi ve cep telefonunu eline alarak yerinden kalktı. Kendisine verilen telefondan MIT'in memurunu aramalı ve İngiliz'in buluşma isteğini iletmeliydi. Ama bunun arkadaşının yanına yapamazdı. Tuvalete gitti. Erol açmazda kaldığını hissediyordu. Saatler ilerlemiş fakat beklenen telefon henüz gelmemişti. Leonora rahat görünüyordu ama yaşlı adam gittikçe huzursuz bir hal almaya başlamıştı. Bütün bir günü evde mahsur geçirmek tedirgin etmeye başlamıştı ajanı. Adadaki ekip arkadaşları kadınla eve gittiğini mutlaka farkındaydılar. En fazla da onların şüphelenip harekete geçmelerinden huylanıyordu. Bu kadar saat dışarı çıkmaması onların beyninde bir takım kuşkuları doğurduğuna emindi. Şu ana kadar mutlaka takip ekibiyle Yıldız arasında sıkı bir telefon görüşmeleri geçiyor. Ekip nasıl davranacakları hakkında Yıldız'dan talimat bekliyor olmalıydı. Erol bir şekilde durumu onlara açıklamalı bir haber iletmeliydi. Hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Leonor onlara öğleyin kendi hazırladığı sandviçleri ikram etmişti. Bir arajdan tuvalete gitmeyi ve cep telefonuyla merkeze haber uçurmayı planladı. Ama bu oldukça tehlikeliydi. Leonora kendisini hiç yalnız bırakmıyordu. Belki tuvalete bile peşinden gelebilir ya da çaktırmadan kapı arkasından konuşmasını dinleyebilirdi. Otururken bile okyanus mavisi gözlerini üzerinden çekmiyordu. Erol bir iki kere daha o gözlerde kendisini ürperten ihtiras titreşimlerini yakalar gibi oldu. Fakat kadın maharetle bunu gizlemesini beceriyordu. Saat 7'ye doğru beklenen telefon geldi. Telefonu yine Leonora açmıştı. Sadece alo demiş, sonra mobil telefonu kocasının oturduğu koltuğa götürmüştü. Ajan, adamın battaniyenin içindeki sol kolunu çıkardığını ve karısına uzattığı telefonu o eliyle aldığını gördü. Aynı anda dizler arasındaki kabarıklık yine belirmişti. Erol gerçi Rusça bilmezdi ama yaşlı adamın telefonda konuştuğu dilin Rusça olduğunu anlamıştı. Hattın öbür ucunda da Albay Dünev olduğu adı kadar emindi. Dikkatle yaşlı adamı inceliyordu. O ifadesiz yüzünün konuşma uzadıkça asılıp gerildiğine, zaman zaman sesinin tonunun yükseldiğine şahit oldu. Anlamadığı bir konuyu tartışıyorlardı. Sonunda yaşlı adamın suratında şeytani bir ifade oluştu. Hatta telefonu kapatırken hafifçe gülümsedi bile. Leonora da sanki rahatlamıştı. Erol'a döndü. İstediğimiz haberi aldık dedi. Yarın bu işi bitireceksin. Ajan hafifçe ürperdi. Tamam, öyleyse ben artık gidebilirim. Bir plan yapmam gerekecek. Bu iş olmuş bilin. Rahat edebilirsiniz. Yarın sabah bütün dertlerinizden kurtulmuş olacaksınız. Ayağa kalktı fakat kadının tok ve emrici tondaki sesini duyunca yerine mıhlandı. Hayır, gitmeyeceksiniz. Bu gece burada kalmak zorundasınız. Bunu daha önce de söylemiştim. Ayrıca bir plan yapmanıza ya da silah tedarik etmenize gerek yok. Bizim zaten hazırlanmış bir planımız var. Şimdi size bunu açıklayacağız. Ama diye kekelemek istedi Erol. İşte o zaman Vasili Kirlen kol sabahtan beri battaniyenin altına gizlediği tabancasını çıkararak yerine otur delikanlı diye homurdandı. Ne demek oluyor bu? Beni tehdit mi ediyorsunuz diye homurdandı Erol. Nasıl istersen öyle düşün. Ama şimdilik bir yere gidemezsin. Yaşlı adam görüntüsünden beklenmeyen bir canlılıkla bütün gün oturduğu koltuktan üzerindeki battaniye atarak ayağa kalkmıştı. Elindeki silah ajana yönelikti hala. Erol bir şekilde karşısındaki karı kocanın gerçek kimliğini tespit ettiklerini anladı. Ama bunu nasıl başardıklarını çözemiyordu henüz. Israr da fayda gördü. Nankörlük ediyorsunuz diye mırıldandı. Hiçbir menfaat beklemeden size yardıma kalkıştım. Hatta bir cinayeti göze aldım. Karşılığı bu mu olacak? Sorun da bu ya. Davranışların hiç de inandırıcı değil. Kimsin sen? Ne için peşimize takıldın? Hemen bir açıklama bekliyorum. Erol boğazında bir şeyin düğümlendiğini hissetti. Yaşlı adamın hiç de şakaya gelir bir yanı yoktu. Göz ucuyla sarışın kadına baktı, medet umarcasına. Ama Leonora her zamanki kayıtsız haliyle durumu seyrediyordu. Bu sabah onunla sahilde konuşurken hata yaptığını kabullenmek zorunda kaldı. Hiç kimse bir cinayet teklifine karşılık beklemeden balıklama atlamaz, hemen kabul etmezdi. Davranışı şimşek gibi kuşkuları üzerine çekmişti. Saçmalıyorsunuz diye homurdandı kızgın bir tavır takınmaya çalışarak. Kim olduğumu ve niçin burada bulunduğumu biliyorsunuz. Polis misin? Tabii ki değilim. Yoksa mütajanı mı? Erol gözlerini eleştirerek adamı süzdü. Oynattın mı sen babalık? Öyleyse seni peşimize Thomas Higgins taktı. Bak, sana doğruyu söylemen için 2 dakika süre veriyorum. Sonra tetiği çekeceğim. Burası ıssız bir yerdir. Silah sesini kimse duymaz. Bok yoluna gidersin. Bana gerçeği açıkla. Demek doğru yol üzerindeyiz diye düşündü Erol. Bu karı kocanın derdi yalnız Rus ajanla sınırlı değil. Sonra birden beyninde bir şimşek çaktı. Tabii ya diye mırıldandı içinden. Blaine İngilizce yaptığı ziyareti hatırladı. Yaşlı adamın berbat Almancasını, şu masanın üzerinde duran matruşka bebeği, telefondaki kulağında dili düşündü. Bu adam Rus olmalıydı. Belki Leonora'dan. Asıl çekinmeleri Thomas Higgins'tendi. Bu husus hiç akıllarına gelmemişti. Beyni hızla çalışıyor ama bir yandan da zaman akıp gitmesine engel olamıyordu. Higgins'ın adamıyım demeyi hiç de mantıklı bulmadı. Onun hakkında henüz yeterince bilgi toplayamamıştı. Söyleyeceği yalan yeni ve tutarsız açıklar yaratabilirdi. Kararsızlık içinde kıvrandı bir iki saniye. Acaba yaşlı adam gerçekten ateş eder miydi yoksa blöf mü yapıyordu? Emin olamadı. Bakışları yeniden Leonora'ya takıldı. Kadın hala put gibi sessizdi. Zaten ondan ne medet umabilirdi ki? Fakat o an sanabileceği tek sebep kadının çekiciliğiydi artık. Yaşlı adamın da bundan biraz da olsa şüphelendiğini biliyordu. Şey diye mırıldandı. Bayan Leonora, ona bir kötülük gelmesini istemedim. O iyi ve güzel bir kadın. Huzurlu yaşamayı hak ediyor. Yeni bir tecavüze uğramasına, tehdit altında kalmasını kabullenemem. Erol aynı anda yeni bir hata yaptığını hissetti. Ne çağır ki aklına başka bir çıkış yolu gelmemişti. Fakat Dunia bunların dostu veya sırdaşı ise pek tabidir ki peşlerine bir adam çakmadığını onlara söylemiş olması gerekirdi. Kısacası yine yalan söylediği aşikardı. Ama geç kalmıştı. Yaşlı adamın yalanını yutmadığını belirten o soğuk tebessümünü bekledi. Hatta ateş de edebilirdi her an. Kısa bir an bir silahla çatışma çıkacaksa belindeki silaha dahi sarılmayı düşündü. Beklediği gibi de oldu. Adam soğuk soğuk gülmeye başlamıştı. Karıma sevdalandın değil mi? Kabullenmiş gibi davranmak en iyisiydi. Bakışları bir yaşlı adama bir de sarışın kadına kaydı. Hiç sesini çıkarmadı. İşte o anda Leonora müdahale etti. Sert bir ifadeyle kocasına dönüp Rusça bir şeyler söyledi. Erol ne dediğini anlamamakla beraber adamın silahı indirdiğini gördü. Leonora bu defa da ajanına dönüp sen onun söylediklerine kulak asma. Hem yaşlı hem de çok kıskançtır. Aramızdaki yaş farkı nedeniyle her erkekten beni kıskanır diye mırıldandı. Ama diye fısıldadı Erol. Bu yaptı. Boş ver ona. Sen şimdi beni dinle ve lütfen otur. Rica ediyorum. Ajan derin bir soluk alarak yerine oturdu. Leonora tekrar kocasıyla az münakaşası yapar gibi hızlı hızlı tartışmaya başlamıştı. Genç ajan bir süre aralarındaki sürtüşmenin sona ermesini bekledi. Nazarlarını onlardan ayırmıyordu. Sonunda yaşlı adamın süt dökmüş kedi gibi sindiğini, kamburlaşarak üzüldüğünü ve suratını asarak yerine oturduğunu gördü. Artık onlara bakmıyordu ve sanki odada değillermiş gibi davranmaya başlamıştı. Leonora ise gergin ve sinirliydi. Burnundan soluyan bir hali vardı. Yatışmak için birbiri ardına iki sigara yaktı. Odayı bir müddet gergin adımlarla aşınladı. İkinci sigarayı tabloya bastırırken ajana dönüp ''Lütfen şimdi benimle gel'' diye mırıldandı ve kapıyı açıp odadan dışarı çıktı. Ayağa kalkan Erol sessizce onu takip etti. Kapıyı kapatırken gözü yaşlı adama ilişti. Gözlerini yerine dikmiş başka bir dünyada yaşar gibiydi.